Daha evvelinde Bediüzzaman'ın münazaratından 53 ders yapmıştık. Bediüzzaman'ın münazaratında iki ayrı bölüm var. Birincisi 1950 sonrası, kendisi bazı bölümleri, baştan bazı bölümleri çıkarmış ve o şekilde neşredilmiş. Biz de bunu esas aldık ve o neşredilmiş kısmını 53 ders şeklinde takdim ettik. Ancak ilk bölümde çok güzel meseleler var. Bunları da takdim etmek faydalı olur diye düşündük. Nasip olursa bunları da 12 ders halinde sizlerle paylaşacağım. İfade-i meram ve uzunca bir mazeret. Ya eyyühen nazır, ey bu kitaba nazar eden zat. Hasenatı seyyiatına, savabı hatasına teraccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar. Yani bir kimsenin iyilikleri kötülüklerinden daha fazlaysa, doğrusu yanlışından daha fazlaysa, bunlar mağfiret ve affa müstehaktırlar. İşte iki inkılap beni iki telif-i müşevveşe mecbur etti. İki inkılap, bunlardan birisi meşrutiyetin ilanı. Sonrasında ise 31 Mart vakası. İki telif-i müşevveş demiş olduğu, bunlardan birisi 1911'de neşredilen Said-i Kürdi'nin nutukları. Bunlar gazetelerde de yayınlanmış, aynı zamanda kitap olarak da basılmış. Ve günümüzde bunlar Hutbe-i Şamiye'nin asıl metninin devamında matbu olarak yine bulunmakta. İkinci telif ise İki Mektebi Musibet'in şehadetnamesi veya Divan Harbi Örfi. Kendisi 31 Mart vakasında isyancılar arasında gibi kabul ediliyor ve bundan dolayı mahkemeye veriliyor. Halbuki o isyanı yatıştırmaya çalıştı ve mahkeme beraatle neticeleniyor. Ve oradaki durumu anlatan iki Mektebi Musibet, oradaki durumlarını ifade ediyor. İki rihlet dahi iki kitabı ilham ettirdi. 1910-1911 yazdan kışa, kıştan yaza bir seyahati var. Ve bunlardan birisi doğuda aşiretler arasında bir seyahati var. Orada münazaratı bir nevi telif etmiş oluyor. Diğeri ise kışın Şam'a yapmış olduğu seyahat ve orada da Hutbe-i Şamiye. Ve bu hutbe orada bir hafta içinde iki defa basılmış ve Osmanlı diyarında, İstanbul'da yine basılmış oluyor ayrıca. 1950'den sonra ise kendisi bizzat Türkçe'ye tercüme ederek, ilavelerde de bulunarak bu eserini genişletiyor. Şu eserlerden her birisi Kürt olduğu gibi aynı halde Türk, aynı vakitte Arap'tır. Bediüzzaman'ın ana dili Kürtçe, kendisi Bitlis'ten ve resmi dil Türkçe. Bundan dolayı eserlerini Türkçe olarak telif ediyor. Aynı vakitte Arap'tır. Gerek münazarat, gerek muhakemat, gerek Hutbe-i Şamiye bu gibi eserlerin doğrudan kendi Arapçasıyla Arapçası da bulunmakta. Güya her bir eser Arap abasını iktisa ve Türk pantolonu giymiş külahlı bir Kürttür. Yani Arap elbisesini giyiyor, Türk pantolonunu giyiyor ve külahlı bir Kürt. Yani her birinden bir şeyler var. Böyle acı bir şekil bir telif, telif kanununa muhalefetle muahize olunmamak gerektir. Yani alışılmış bir durum değil ama ben diyor bunları böyle yazdım. Evet, benim hakkım sükût idi. Zira acizim, bilirim asarım rağbete şayan değildir. Fakat Sadi'nin garaz nakşist ki ezma bi ezmanet ki hestirane mi bayet bekai. Yani yazmaktan maksat lisanın söylediklerini bakileştirmektir. Çünkü şu dünyada hiçbir şey baki değildir. Olan matemalut ve hikmetamiz kelamının, yani matemle iç içe ve hikmet dolu kelamının verdiği himmet. Hem de benim gibi iktidarsızların mahcubiyetlerini izale ile meydan hamiyete çıkmaya cesaret vermek için numune-i imtisal olmaya olan arzu, hem de eseri bizzat rağbete şayan olmasa da benim gibi memul olmayan birinden küçük bir eser dahi bir nevi antikalık rağbetine şayan olmasına olan ümit beni eser yazmaya cesaret vermişlerdir. Burada üç noktaya dikkat çekti. Bunlardan birincisi, şu dünyada her şey fani ama bir eser yazılırsa o baki kalıyor. İnsanlar ölüyor ama yazdıkları eser geride kalıyor. Bu bir. Bir de herkes telifte bulunamaz. İşte kendisini bu noktada kifayetli görmüyor. Ama başkalarına da bir cesaret vereyim. İşte bak, Bediüzzaman da yazmış desinler kabilinden. Böyle bir noktaya dikkat çekiyor. Bir de bir nevi bunun antikalığı olacak. Kendisinden eser beklenmeyen birinden bir eserin meydana gelmesi dikkat çekecek. Bütün bu üç ayrı nokta beni telife sevk etti, cesaret verdi. Yoksa ben bilmez değilim ki eserlerim bazen hem hakikat şiken, hem hakikati rencide ediyor, hem nazım şiken, hem nazmı nazara almıyor, hem üslup şiken, üslup itibariyle problemler var, hem hayal şiken, hem hayali zorlayan durumlar var, hem his şiken, hem de hissi kıran, hem ifrat aluttur, hem de aşırılıklar var. Lakin ne yapayım, başka türlü de olamazdı. Zira tam bir asrı bir seneye sığıştıran ve 7. asırdan 13. asra kadar benim gibi kurun usta adamlarının hayallerini yuvarlandırmakla, yani o dönem çok böyle külli gelişmelerin olduğu, inkılapların olduğu bir dönem ve adeta bir asır, yani 100 sene bir seneye sıkışmış ve çok ibretli olaylar meydana geliyor ve hicri olarak 7. asırdan 13. asra kadar, yani 6 asırlık bir zamanda benim gibi orta çağ insanlarının hayalini yuvarlandırmakla her bir asır bir his ve bir tesiri karıştırıp birinci eserimi ilham eden Temmuz'un İnkılab-ı Mes'udu'nun teşvikiyle. Temmuz'un İnkılab-ı Mes'udu, bu ikinci meşrutiyet. Bediüzzaman meşrutiyeti, hürriyetlerin yolunu açması, istibdadı kırması gibi noktalardan İslam açısından daha uygun görüyor ve hüsnü istikbal ediyor. Hem de bütün devair ve tabakat-ı mütedahile-i mütesafile-i karıştıran ve istibdadın tazyik-i mecnunasnesiyle vücuda atılan ve doktorların tokadıyla Adem'den tımarhane kapısıyla dışarıya fırlayan cinnet hatıratı olan eserimi tekmil edip iki mektebi musibetin şehadetnamesini ibraza beni mecbur eden Mart ve Mayıs meş'um ve müthiş olan ihtilal ve inkılabının verdiği heyecanla. Yani bunlardan birincisi ikinci meşrutiyet. O diyor beni heyecana getirdi. Diğeri de 31 Mart vakasında çok büyük olaylar yaşandı. Ve kendisi iki mektebi musibet derken bu musibet mekteplerinden birisi tımarhane. Bediüzzaman tımarhaneye de sevk edilmiş. Kendisi doğuda medrese sisteminin problemlerini anlatmak üzere Abdülhamit'le görüşmek istiyor ama görüşme gerçekleşmiyor. Kendisine maaş bağlanmak istenmiş. Maaşı reddediyor. Padişahın maaşını reddettiğinde acaba aklından bir zorun mu var diye akıl hastanesine sevk edilmiş. Ve orada doktorla sohbetinde Doktor bakıyor ki bir dahi ile karşı karşıya ve diyor ki Bediüzzaman'da cünun varsa dünyada akıllı insan kalmamıştır. Ve oradan bir şehadetname alıyor. Öte yandan 31 Mart vakasında yatıştırıcı rol oynadığı halde sanki karıştıranlardan biriymiş gibi mahkemeye sevk ediliyor. Güzel bir müdafada bulunuyor ve bunun neticesinde oradan da bir şehadetname alıyor. Yani beraat ediyor. Hem de gayet mütenevvi'a ve muhtelife, tebai ve hissiyatı tazamun eden ve o iki reçeteyi vücuda getiren üssül esas meslekim, elmas misal olan İslamiyet hissinin sadefi ve Kürtlükle memzuç olan milliyet fikrinin verdiği ders ile şöyle eserleri intac etti. Bediüzzaman Doğu vilayetinden, o zaman o bölgeye Kürdistan deniliyor Osmanlı'da. Yani günümüzde diyelim Trakya gibi, Anadolu gibi isimlerin kullanılması tarzında bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ve o bölgeye nispetle de Said-i Kürdi'de lakap olarak denilmiş. Ve Kürtlük derken buradaki ifade bazıları başka noktalara çekebiliyorlar. Bediüzzaman eserleri ortada ve eserlerini Türkçe ve Arapça yazmış ve ekser ömrüm Türkler içinde Türklere hizmetle geçti diye ifade ediyor. Türklere kılıç çekilmez, bunları ifade ediyor. Dolayısıyla bu gibi biraz önce okuduğum kısımdan hareketle onu sanki ırkçı bir kimseymiş gibi nazara verenler var. Bu doğru bir hakikat değil. Ama ana dili o şekilde ve diyelim ki bu münazaratta, doğuda yaptığı seyahatte insanlarla o dille konuşuyor. Ve münazaratta ele aldığı meseleler büyük ölçüde o bölgenin problemleriyle alakalı. Demek her bir eserim birkaç asrın fezlekesi ve Kürt taifelerinin tabiatlarının en muzeci. Yani onların tabiatlarını yansıtıyor. Ve gayet muhtelife etvarımın numunesi olduğundan hakiki intizam onda aramak abestir. Evet, edebin değil, belki edebiyatın kanununa karşı asarımı muhalefete sevk eden yedi esbaptır. Yani yazdığı eserler haşa edebe aykırı değil ama edebiyatın kanununa karşı muhalefetler olabilir. Ve burada da yedi tane sebep söyleyecek. Ve bunları mazeret olarak ifade ediyor. Mazeret ise kerim insanlar nezdinde elbette nazara alınacaktır. Evvela sabavetimden beri kah kuyu dibinde, kah minare başında gibi fehmen istidatlarda bulunuyorum. Bu üst düzey zeka sahibi insanlarda görülebilen bir durum. Yani zaman zaman sanki hiçbir şey bilmez gibi işte kuyu dibiyle bunu sembolize ediyor. Ama bazen de çok yüksekte bunu da minare başıyla ifade ediyor. Bu gibi hallerim var diyor. Kah gayet dakik bir hakikat davetsiz elime geliyor. Yani bu ilhama mazhariyet gibi düşünülebilir. Kah gayet tanışım, dostum olmuş bir hakikat ecnebi olup tanımıyorum. Hatta bir günde kah gayet cahil, kah tecrübeli bir siyasi gibi işe karışmak isterim. Hani üst düzey zeka sahiplerini kontrol çok da kolay olmuyor. Bilhassa eğitimciler bunun farkındadır. Bunların böyle iniş çıkışları çok bariz bir şekilde hayatlarında görülebiliyor. Saniyen, meşrutiyetin fecri sadıkına kadar inşa ve kitabette tamamen hem ümmi hem acemi idim. Meşrutiyetin fecri sadıkı, malum iki meşrutiyet Osmanlı'da ilan edildi. Birincisi 1876, bir yıl falan devam etti hatırladığım kadarıyla. Ve ikincisi 1908 ve o daha uzun süreli devam etmiş oldu. Birincisi fecri kazip gibi. Hani sabahın daha gelmesinden önce, gece yarısından sonra etraf bir aydınlanır gibi olur. Ama bu sabah olacak demek değil. Ardından bir karanlık yine çöker. Ardından tekrar bir aydınlık, peşinden güneş doğar. İşte bu ikinci meşrutiyeti Bediüzzaman Fecr-i Sadık'a benzetiyor. Ve o zamana kadar ben inşa ve kitabette tamamen hem ümmi hem acemiydim. Yani Türkçe kendisi açısından yabancı bir dil. Türkçeyi sonradan öğreniyor. Arapça yine evet medrese eğitimi aldı ama o noktada da ona göre yabancı bir dil durumunda. Her ne inşa ettimse üstadımız olan meşrutiyetten öğrendim. Meşrutiyet derken Bediüzzaman bu eserini daha sonra 1950 sonrası güncellediğinde şimdi meşrutiyet yerine cumhuriyet bu ifadeyi kullanıyor. Ve sistem olarak bunu değerlendiriyor. Yani padişaha bağlı bir sistemin arızaları fazla olur. Çünkü tek şahsa bağlılık var. Ama meşrutiyet veya sonraki ifadeyle cumhuriyet dediğimizde her taraftan milletvekilleri var. Bunlar kendi bölgelerinin meselelerini getiriyorlar. Devletin idaresi daha sağlıklı yapılabilecek. Ve işte meşrutiyette artık insanların önü açılıyor, hürriyet imkanı oluyor. Bediüzzaman da o ortamda yazmaya başlamış. Ve o dönemin bir takım gazetelerinde, Volkan gibi gazetelerinde makaleler tarzında yazıları var. Ve aynı zamanda münazarat, muhakemat gibi veya nutuklar gibi eski Said tabir ettiği dönemin eserleri bulunmakta. Cinan-ı cenanda yemişler kemale ermemiş iken kopardım. Cinan-ı cenan gönül bahçesi. Yani hakikatler kalp bahçesinde bir nevi yetişiyor. Yani nasıl ki ağaçlar toprağın üzerinde, o zemin üzerinde büyür, meyve verir. Benim de kalbimde bu hakikatler daha tam olmamıştı. Ermemiş bir vaziyetteyken bunları diyor kopardım. Daha tam olgunlaşmamıştı. Eğer size ekşi gelirse yüzünüzü ekşitip abuz gamtarir olmayınız. Abuz gamtarir ayette geçen bir ifade. Abusan gamtarira. Yani kıyamet gününün dehşeti, işte bedçehreli ve insana dehşet veren bir gün olarak ifade ediliyor. Yani eğer bu hakikatler size ekşi gelirse, anlamakta zorlanırsanız veya hoşunuza gitmezse, yüzünüzü ekşitip de abuz gamtarir olmayınız. Salisen, müstahak olmadığım teveccüh hammeden neşet eden bir şöhret-i kazibe, bana tahmil ettiği, bana yüklediği vazife-i mühimme ile acizden neşet eden atlamakla nümayişe, sahte ehliyetle ehil olmadığım bir şeye girişmeye mecbur oldum. Bediüzzaman o dönemde Said-i Meşhur olarak da biliniyor. Ve İstanbul'a geldiğinde Şekerci Hanı'nda kaldığı yere şöyle bir levha yazmış. Burada her suale cevap verilir. Mukabil olarak soru sorulmaz. İstanbul ilmin merkezi, o zaman başkent aynı zamanda. Ve Fatih semti, eski İstanbul, İstanbul'un kalbi durumunda. Etrafta Süleymaniye gibi medreseler var. Fatih gibi medreseler var. Oralarda büyük büyük hocalar da var. Doğudan gelmiş birisinin delikanlı bir yaşta, o günün şartlarında, 30-35 yaşlarında delikanlı birisinin burada her suale cevap verilir demesi ve cevap da vermesi dikkat çekiyor ve İstanbul'da biliniyor, tanınıyor. Tabii o günün şartlarında İstanbul, şimdiki gibi 20 milyona yakın nüfusuyla ve gökdelen binalarıyla apartman hayatıyla kimsenin kimseyi bilmediği, tanımadığı bir yer değil. Bugünün şartlarında binalar daha küçük binalar ve şehirde olup bitenler duyulabiliyor ve önde gelen şahıslar tanınabiliyor. İşte diyor, layık olmadığım bir teveccüh amme var. Oradan kaynaklanan bir şöhretim var. Bir şöhreti kazibe, yalancı bir şöhret. Ve bunun bana yüklediği bir vazife. Hani bir kimse meşhur olduğunda milletin ondan beklentisi olur. Bediüzzaman gibi bir alim de eser yazmalı. Bu noktadan ben de diyor bu işe giriştim. Yani haddimi aşan bir şeye giriştim diye tevazu gösteriyor. Rabian, fıtraten bendeki gurur, milliyeten bendeki fahriye, mesleken bendeki tahtisi nimet, meşreben bendeki meyli tefevvuk, üstün gelme meyli, kavmiyeten bendeki meyli tecellüt, yani cesurluk meyli ve meyli nümayiş. Şaş adama eserlerimde hakikatten fazla bir enaniyet gösteriyor. Yani Bediüzzaman bu eserleri okunduğunda yer yer acaba burada fazla bir enaniyet gösterisi mi var hatıra gelebiliyor. Bunun gerekçelerini ifade etti. Fıtraten kendisinde olan gurur, milliyeten böyle fahrı sevmek, meslek itibariyle tahtisi nimet, yani mazhar olduğu nimetleri şükürle yad etmek ve meşrep itibariyle üstün gelme, en güzelini yapma meyli. Kavmiyet itibariyle şecaatli, cesur olmak, kitap yazmak da cesaret ister. Bu gibi durumlar eserlerimde bir enaniyet, olduğundan fazla bir enaniyet gösterebilir. Evet, enaniyet var, benim değil, milletimin enaniyetidir. Benlik var, benim değil, sınıfım olan melaik-i medarisin izzetidir. Yani Bediüzzaman kendisi medrese eğitimi almış, medrese mahsulü. O günün şartlarında Darülfünun da var. Darülfünun da, yani günümüz üniversitesi, orada okumamış. Ama İslami eğitimin verildiği çok kuvvetli medrese sistemi var. O medresede ders almış ve harika bir şekilde aldığı kitapları okumak, ezberlemek bu noktada çok ileriye gitmiş. Hamisen, ben Kürtçe düşünürüm, Türkçe ve Arapça yazıyorum. Matbaa-i hayaldeki mütercim acemi ya kalbin sözünü iyi anlamıyor. Yani Bediüzzaman'ın ana dili Kürtçe. Başka bir dilde konuşma yapanlar burada söylenenleri daha iyi anlayabilirler. Şahsım itibariyle Hollanda'da 3 yıl dersleri Arapça olarak anlatmıştım. Tabi Arapça benim açımdan ikinci bir dil ve dinin dili. Belli bir eğitim aldık, bayağı bir çalışmamız da oldu. Ama insan ister istemez ana dilindeki kadar rahat anlatamıyor. Ve önce zihninde tercüme ediyor, ona göre ifade ediyor. Bediüzzaman da ona dikkat çekiyor. Ben Kürtçe düşünürüm, Türkçe ve Arapça yazıyorum. Yani eserleri Osmanlı'nın son zamanında hem Türkçe hem Arapça ve Cumhuriyet döneminde resmi dili olarak Türkçe. O da eserlerini Türkçe olarak yazmış. Matbaa-i hayaldeki mütercim acemi ya kalbin sözünü iyi anlamıyor veya lisanın diline aşina değildir. Yani sanki insanın hayalinde bir mütercim oturuyor, gelen manaları diğer dile tercüme ediyor. O diyor ya acemi veya kalbin sözünü anlamıyor. Ya kalbin kendine göre bir dünyası var. Hayal bunu kuşatamayabilir. Hem Türkçenin sarf nahvini bilmediğimden, işte gramerleri, kelime yapıları gibi, manaya giydirdiğim üslubun düğmeleri pek karışık oluyor. Hatta evet, işte şimdi, hem de, zira, olan, şu, bu tekerrürleri sizin gibi beni de usandırıyor. Yani kitabımda bunları sıkça göreceksiniz. Tekrarlamışım. Bu beni de usandırıyor. Başkasının tasihine de katiyen razı olamıyorum. Zira külahıma püskül takmak gibi başkasının sözü sözlerimle hiç münasebet ve ülfet peyda etmiyor, sözlerimden tevahhuş eder. Bu Bediüzzaman'ın risaleleri için de geçerli. Üslubu beyan aynı ile insan denilmiş. Yani her insanın kendine göre bir üslubu olur. Bediüzzaman'ın da gerçekten Türkçe itibariyle çok üst düzey, kaliteli, edebi bir Türkçesi var. Yazdığı eserler bunun ispatıdır. Ama üslub itibariyle bazıları bu üsluba aşina olamayabiliyor, takılabiliyor. Ve bir başkası kendi ifadeleriyle bunları ifade etmeye kalksa, Bediüzzaman'ın asıl kastettiği manayı aynı vurguyla ifade edemiyor. İşte bu noktadan başkasının tasihine katiyen razı olamıyorum diyor. Zira külahıma püskül takmak gibi. Malum püskül bir şeydir. Artı bir yani külah insanı korur, giyer, başını örtmüş olur. Ama püskül orada bir ziynet gibi. Fazladan bir şey. Başkasının sözünü de külaha püskül takmaya benzetiyor. Benim sözlerimle hiç münasebet ve ülfet peyda etmiyor. Sözlerimden tevahhuş eder. İşte Bediüzzaman'ın 1926 ve devamında yazdığı Risale-i Nur Külliyatı, tabi o günün şartlarında aslında nispeten sade denilebilecek bir üsluptur. Ama 2025'e geldiğimizde o üslup bayağı ağır gelebiliyor günümüz insanlarına. Ve bazıları bu noktadan hareketle işte Bediüzzaman eserlerini sadeleştirelim, insanlar daha rahat muhatap olabilsin gibi fikirler beyan ettiler. Ve nitekim bu yönde başka alimlerin eserlerine sadeleştirme yapıldı. Hamdi Yazır'ın işte Hak Dini Kur'an Dili sadeleştirildi. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmi hali sadeleştirildi. Ama Bediüzzaman bu tarz sadeleştirmeye sıcak bakmıyor. 1950 sonrası, efendim bu eserlerinizi şimdi gençlerin anlayacağı ifadelerle sadeleştirelim mi? Bu şekilde teklif gelmiş. Bediüzzaman demiş ki, o zaman kendi imzanızı atarsınız. Yani artık o eser benim eserim değil, sizin eseriniz olur. Öyle ifade etmiş. İlahiyatta hocalarımızdan biri benim risaleleri okuduğumu da biliyor. Birinde demişti ki, Bediüzzaman dedi gerçekten çok güzel eserler telif etmiş. Ama dedi, şimdiki nesil bunlara muhatap olmakta zorlanıyor. Bunları böyle şimdiki neslin seviyesine indirebilsek, sadeleştirsek daha güzel olmaz mı? Ben o zaman şöyle demiştim. Hocam dedim, bu eserleri okuyanlar, neşrine çalışanlar gaye olarak hedeflerine şunu koydular. Ve diyorlar ki, biz risaleleri halkın seviyesine indirmek değil, halkı bu risalelerin seviyesine çıkaracağız. Yani orijinal metninden anlayacak durumu onları getireceğiz. Ve bunun faaliyetleri de yapılıyor. Birkaç kitap böyle lügat kelimeleri çıkarılarak veya mütalaa edilerek okunduğunda artık üsluba aşina olmak çok da zor olmuyor. Ve bu okuyanlar açısından çok büyük bir kazanım oluyor. Sadisen tabiatımdaki ifrat cihetiyle düşündüğümden mütercimi hayalinin tercümesinde, hattatın imlasında, tabi'in tabında, mutalinin fehminde bazen yanlış düşmekle güzel bir hakikat çirkinleşiyor. Burada yani bir eser meydana gelirken meydana gelebilecek hatalara dikkat çekmiş oldu. Yani ben kalbimde bir manayı hissetmişimdir. Hayalim onu diyelim Türkçe olarak veya Arapça olarak tercüme eder. Orada tam kalbimdeki manayı ifade edememiş olabilir. Bu bir. Bir de hattatın imlası. Yani Bediüzzaman söylüyor, talebesi veya talebeleri yazıyorlar. Ama yazarken yanlış da yazabilirler. Bu işte bizim gibi eğitimin içinde olan hocaların zaman zaman karşılaştığı bir durum. Siz bir şey söylüyorsunuz, muhatap onu başka türlü yazabiliyor. Hattata bakan yönü de var. Bir de tabi'in tabında, yani matbaada basılırken, günümüzde teknoloji çok ilerledi. Hatta doğrudan yazılım sistemleri hatanın altında çiziyor, sana yardımcı oluyor. Buna rağmen, hem de defalarca kontrol de etmenize rağmen, yine de sizin dediğinizden daha farklı bir şekilde basılabiliyor. Ve günümüzde de bu problem bütünüyle bitmiş değil. Özellikle Osmanlı'nın son dönemi dizgi şeklinde ve yakın zamana kadar da yine matbaalarda dizgi şeklinde bu devam ediyordu. Tek tek harflerle ya bunlar diziliyor ve orada işte bu basılırken bazı harfler düşebilir, bazıları eksik olabilir. O zaman yanlışlar çıkıyor. Hatta Abdullah Cevdet'le ilgili şöyle bir şey anlatılır. Abdullah Cevdet reformist fikirlere sahip ve böyle dine sempatiyle bakan biri de değil. Süleyman Nazif o dindar, dini değerlere sahip. Her ikisi de Diyarbakırlı. Her ikisi de İstanbul'da. Her ikisi de Bab-ı Ali'de. O günün işte basın dünyası orada. Bir gün Bab-ı Ali yokuşunda Süleyman Nazif Abdullah Cevdet'le karşılaşıyor. Abdullah Cevdet bayağı sinirli, asabi bir vaziyette. Hayrola diyor, seni üzen bir şey mi oldu? O da demiş ya sorma, ben bugünkü yazımın başlığını ben bu milletin öksüzüyüm diye atmıştım. Ama sin harfi çıkmamış, yani s harfi. O zaman öksüz öküz oluyor bir tek harfin düşmesiyle. Ben bu milletin öküzüyüm böyle çıkmış. Dolayısıyla hatayı mürettip olmuş. Ondan dolayı kızgınım diyor. Diğeri de demiş ki hatayı mürettip değil, savabı mürettip olmuş. Yani doğru yazmışlar şeklinde öyle bir latife yapmış. Yani bazen bir nokta gözü kör eder denilir. Mesela Osmanlıca yazılışta göz kör. Yazılış olarak sadece bir nokta farkı var. Bir nokta gözü kör eder. O noktayı koymazsanız siz göz dediğinizde kör olarak yazılmış oluyor. Ve bir de diyelim sizin elle yazdığınız metni matbaaya uyarlıyorlar. Matbaada dizgisini yapıyorlar. Orada dizgiyi yapanlar acemi ise yanlış okumaları da olabilir. Hani bir tanesi Osmanlıca bir metnin içinde Arapça ayetten bir parça Nurun ala nur onu da yazmış. Okuyan bunu ne var Ali ne var diye okumuş. Halbuki ne var Ali ne var daha farklı yazılır. Ama böyle acemilikler olabiliyor. Sabian şu saykalı İslamiyet ve Ekrat reçetesi olan iki eser. Saykalı İslamiyet muhakemat. Yani İslamiyet'in üzerindeki tozları alan eser. Muhakemat ulemaya yönelik ve havas ulemaya bir reçete olarak yazılmış. Dini doğru anlamanın yollarını anlatıyor. Diğeri ise şimdi okuduğumuz münazarat. Bediüzzaman bunu reçetetül avam, avama bir reçete. Bir de reçetetül ekrat, Kürtlere bir reçete şeklinde ifade ediyor. İşte bu iki eser o dehşetli dağ ve dere ve sahraların kuvve-i mümbitesi fevkalade neşvünema vererek 40-50 gün zarfında hem yeşillendi, hem cisim bir şecere oldu, hem meyve verdi. Yani demek Bediüzzaman bu iki eseri 40-50 gün zarfında yazmış. Ve bu fevkalade bir başarı. Tabii günümüzde akademisyen olanlar belki bunu anlamakta zorlanabilirler. Bir makale yazmak için bazen bir yıllarını harcadıkları oluyor. Bediüzzaman an filan o şekilde nakillerle anlatmıyor. Kendisi pek çok kitap okumuş. Harika bir zekaya sahip. Hafıza yönü gayet kuvvetli. Ve telif ediyor. Yani kendisi doğrudan bir müellif. Kendisi orijinal ifadelerle, tabii temel kaynaklardan istifadeyle eserlerini yazıyor. Böyle olunca yani şu kitaptan kaynak vereyim, şu makaleden alıntı yapayım, öyle bir derdi yok. Bu açıdan yani 40-50 gün zarfında böyle iki eser yazılabilir mi? Belki günümüz şartlarında yazan pek çıkmaz da. Ama Bediüzzaman gibi bir zat yazar mı? Yazar ve yazmış. Evet, öyle bir vakitte vücuda geldi ki dağlar beni derelerin yedi haşinine fırlatıyordu. Dağlar beni derelerin haşin eline fırlatıyordu. Onlar da beni sahraların yüzlerine çarpıyordu. Sonra Hamiyet-i Milliye ve Hamiyet-i İslamiye şu iki sınıf meyveleri. Hamiyet-i Milliye daha çok belki münazarat ağırlığı itibariyle Kürtlere baktığı cihetiyle Hamiyet-i Milliye oraya bakıyor olabilir. Hamiyet-i İslamiye de muhakemat eseri. Muhakemat eseri İslam'ın genel meselelerini, doğru düşünmenin yollarını anlatıyor. Şu iki sınıf meyveleri dağ başından koparıp ve bazen rüzgar vurup derenin dibine düşmüş meyveleri ilaç için toplayıp Medine-i Medeniyet'in çarşısına getirdiler. Yani Bediüzzaman mesela münazarat eserinde evvelinde doğrudan bir eser yazmıyor. Sahrada, Bedevi aşiretler içerisinde insanlarla sohbeti var. Soru-cevap şeklinde onların sorularına cevap vermeleri var. Daha sonra bunları kitap haline getirmiş. Ve medeniyet şehrinin çarşısına sunmuş oluyor. Hatta bir kısmı Başit Dağı'nın yemişidir. Yani bu Van Hakkari tarafında. Bir taifesi Ferraşin Ovası'nın meyvesidir. Ya bunlar Van Hakkari tarafındaki yerler. Bir miktarı Beytüşşebap, bu da Şırnak'a bağlı, deresinde kırmızılanmış semeresidir. Yani bu hakikatler oralarda olgunlaştı. İşte şu iki eseri yazdığım vakit zaman kısa, mekan vahşi, ben seyyah, zihin müşevveş, vücut yarım hasta, yazmak acele olduğundan elbette müşevveş olur. Yani bunlar eserde müşevveş gibi görülebilecek durumların bir nevi mazereti. Gerekçelerim bunlar diyor. Ey ehli insaf, mazeretim bu. Kabul ederseniz insafın şeklidir. Yani insaf böyle tek taraflı bakmamak, 50-50 iki taraflı değerlendirmek. Etmezseniz emin olun size minnet etmem. Hiç de kabul etmeyiniz, sizin minnetiniz dağ başında olsun. Size beğendirmek için değil, belki Hakk'a hizmet için yazdım ve selam. Bu da önemli bir nokta. Yani normalde her bir yazar kendi eserinin geniş kitleler tarafından beğenilmesini de arzu eder. Ama Hakk'a hizmet burada esas. Artık muhataplar ne kadar muhatap olursa, ne kadar istifade ederse. Şu eserin namatını dinlemek için bir Kürt cesedini giymek, bir vahşi hayalini başına takmak gerektir. Yani münazaratı daha iyi anlama noktasında doğuyu, güneydoğuyu bilmek, oradaki insanların dünyasını görmek, bulundukları ortamda beraber oturmak, çay içmek, yemek yemek bu gibi durumlar gerekiyor. Yoksa diyelim ki yani İstanbul'dan doğuyla alakalı onların durumunu anlamaya çalış. Veya günümüzde başkent Ankara olduğu cihetle Ankara'dan hiç doğuyu görmeden, doğunun şartlarını bilmeden onlarla ilgili çözüm üretmeye kalk. Bu elbette ki kifayetli olmayacaktır ve fayda da vermeyecektir. Bu açıdan yani nasıl ki bazı sinema sanatçıları mesela bir köy hayatıyla ilgili filmi canlandıracaksa bir miktar köyde yaşıyor, köydeki ortamı görüyor. Veya kahvehane ile alakalı bir şeyse kahvehane ortamlarında insanlarla hemhal oluyor. Daha sonra rol ona yakışıyor. Yoksa bir İstanbullu beyefendisine işte tut köydeki bir hayatı çevirt, hal ve hareketleri sırıtabilir. İşte şu eserin namelerini dinlemek için bir Kürt cesedini giymek, bir vahşi hayalini başına takmak gerektir. Yoksa ne istima helal ne sema, yani bunu dinlemek tatlı olur. Bediüzzaman iyi ki böyle bir eser yazmış ve o bölgenin problemlerini bu eserde dile getirmiş. Ve bu kitap münazırat bir bütün olarak bakıldığında sırf Güneydoğu'nun meseleleri de, Doğu'nun Güneydoğu'nun meseleleri değil, ülkemizin meseleleri. Kaldı ki bölgesel de olsa vücudun herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olduğunda bütün vücut bundan etkilenecektir. Bu açıdan Bediüzzaman bunu siyaset tabiplerinin teşhisine yardımcı olabilecek bir eser olarak neşretmiş ve ricali devletin bunu nazara alması gerekiyor. Ve imza olarak da şunu yapmış Ebu Laşey Said. Yani evli değil ya kendisi, evli olmaması yönüyle kimsenin babası değil. Ve Ebu Laşey Said. Böylece münazaratın ilk bölümünün başlangıç kısmını bu derste ele almış olduk. Nasip olursa devam eden günlerde diğer kısımlarını da ele alacağız. Hayırlı günler diliyorum.